Ayrım 4. Kendine ait bir oda. Virginia Woolf. Sayfa 37. Nedeni ne olursa olsun, bütün bu kitapların benim amacım açısından değer taşımadıklarını düşündüm masanın üzerindeki yığını gözden geçirirken. Başka bir deyişle, bilimsel açıdan değersizdiler. Oysa insansal yönden yol gösterici bilgiler, ilgi, can sıkıntısı ve Fiji adalarında yaşayan halkın alışkanlıkları üzerine acayip gerçeklerle doluydular. Bunlar gerçeğin beyaz ışığı yerine duyguların kırmızı ışığında yazılmışlardı. Bu yüzden ortadaki masaya geri götürülüp her biri bu kocaman kovandaki hücresine konulmalıydı. Sabah çalışmalarından elde ettiğim sonuç öfke gerçeğiydi. Profesörler, onların hepsini bu adın altında bir araya yığmıştım, öfkeliydiler. Kitapları bıraktıktan sonra ama neden diye sordum kendime. Sütunların altındaki güvercinlerin ve tarih öncesine ait kanoların ortasında durup neden öfkeliydiler diye yineledim. Ve kendime bu soruyu sorarak yemek yiyecek bir yer bulmak üzere oradan uzaklaştım. Şimdilik öfke dediğim şeyin gerçek doğası neydi? İşte size British Museum'un yakınında küçük bir lokantada yemek yemekle geçen zamanın tümünü alan bir muamma. Benden önceki müşteri o günkü gazetenin akşam baskısını sandalyelerden birinin üzerinde bırakmıştı ve yemeğimin getirilmesini beklerken başlıkları rastgele okumaya başladım. Tam sayfanın ortasından iri puntolarla yazılmış bir sütun iniyordu. Birileri Güney Afrika'da büyük bir başarı elde etmişti. Daha küçük sütunlar Sir Austin Chamberlain'in Genova'da olduğunu bildiriyordu. Bir mahzende üzerinde insan saçı bulunan bir balta ele geçirilmişti. Bay Adalet, boşanma davalarının görüldüğü mahkeme salonlarında kadınların utanmazlığına değinmişti. Gazetenin her bir yanına serpiştirilmiş başka haberler de vardı. Kaliforniya'da bir kadın film oyuncusu uçurumun tepesinden aşağıya sallandırılmış ve havada asılı kalmıştı. Hava sisli olacaktı. Bu gezegene şöyle bir uğrayıp giden bir konuk bile, dedim kendi kendime, bu gazeteyi eline alıp şu bölük pörçük açıklamalara bir göz atsa, İngiltere'nin ataerkil bir düzenle yönetildiğini anlamazlık etmezdi. Aklı başında hiç kimse profesörün baskınlığının farkına varmakta gecikmezdi. Güç, para ve yetki onundu. Gazetenin yazı işleri müdürünün ve yazı işleri yardımcısının da patronu oydu. Dışişleri Bakanı ve yargıç oydu. Kriket oyuncusu oydu. Yarış atlarının ve yatların sahibiydi. Hissedarlarına %200 ödeyen şirketin yöneticisiydi. Kendisinin yönettiği fakülteye ve hayır kurumlarına milyonlar bırakmıştı. Balta üzerindeki saçın insan saçı olup olmadığına o karar verecek. Katili suçlu çıkararak asacak ya da suçsuz bulup serbest bırakacak. Sis dışında her şeyi denetliyordu ama yine de öfkeliydi. Bu nedenle öfkeli olduğunu biliyordum. Kadınlar üzerine yazdıklarını okurken söylediklerini değil onu düşünmüştüm. Bir tartışmacı kendini kaptırmadan tartışırsa yalnızca tartışma konusunu düşünür ve okuyucu da o konuyu düşünmeden edemez. Kadınlar üzerine kendini duygularına kaptırmadan yazmış, savını doğrulayacak su götürmez açıklamalar ortaya koymuş ve sonucun şu değil ancak bu olmasını istediğini belli etmemiş olsaydı kişi öfkelenmemiş olurdu. Kişi bezelyenin yeşil, kanaryanın sarı olması gerçeğini kabul ettiği gibi bu gerçeği de kabul ederdi. Peki öyle olsun derdim ama ben o öfkeli olduğu için öfkelenmiştim. Akşam gazetesinin sayfalarını çevirerek bütün bu güce sahip bir adamın öfkeli olması saçma görünüyor diye düşündüm. Yoksa öfke gücün o bildik refakatçi cinlerinden miydi? Örneğin zenginler çokluk öfkelidir. Çünkü fakirlerin kendi servetlerini ele geçirmek istediklerinden kuşkulanırlar. Profesörler ya da babaerkiller, onları böyle adlandırmak daha isabetli olacak, kısmen bu nedenle öfkeli olabilirler. Ama öfkelerinin o denli belirgin biçimde yüzeyde görünmeyen bir nedeni daha vardı. Muhtemelen hiç de öfkeli insanlar değillerdi. Çokluk, özel yaşamlarındaki ilişkilerde hayranlık uyandıran, örnek alınacak sadık kişilerdi. Muhtemelen profesörün kadınların zayıflığı üzerinde biraz fazla durarak belirttiği, onların zayıflığı değil, kendi üstünlüğüydü. Hararetle ve de üstüne basarak korumaya çalıştığı oydu. Çünkü o kendisi için bulunmaz fiyatta bir mücevherdi. Yaya kaldırımında birbirini omuzlayarak yürüyen her iki cinsiyetten insanlara baktım. Yaşam her iki cinsiyet içinde çetin ve güçtü. Sürekli bir kavgaydı. Dev boyutlarda yüreklilik ve güç gerektiriyordu. Yanılsamalar içinde bulunan varlıklar olarak belki de her şeyden çok kendine güveni gerektiriyordu. Kendine güven olmadan beşikteki bebekler gibiyiz. Ve bu düşünülemez ama aynı zamanda paha biçilmez niteliği en kısa zamanda nasıl oluşturabiliriz? Başkalarının kendimizden daha aşağı düzeyde olduğunu varsayarak, kendimizin doğuştan gelen bir üstünlüğü olduğunu düşünerek, bu zenginlik, mevki, düzgün bir burun ya da büyük babalarımızdan birinin Romney tarafından yapılmış bir portresi olabilir. Çünkü insan imgelemenin öbür insanlar üzerinde oynadığı etkileyici oyunların sonu yoktur. Böylece ele geçirmek, yönetmek zorunda olan baba erkilin çok sayıda gerçekte insan soyunun yarısı kadar insanın doğuştan kendisinden zayıf olduğuna inanmasının önemi ortaya çıkıyor. Bu, kuşkusuz gücünün ana kaynaklarından biri olmalı. Ama bu gözlemin ışığını bir kere de günlük yaşamın üzerine çevirmeli diye düşündüm. Bu, günlük yaşamın sınırlarında görülen ruh bilimsel bilmecelerin kimilerini açıklamaya yarar mı? Geçen gün erkeklerin en insancılı, alçak gönüllüsü olan Z'nin Rebecca West'in bir kitabını alıp bir bölüm okuduktan sonra "O adı çıkmış feminist, erkeklerin kendini beğenmiş ukalalar olduğunu söylüyor" dediğinde duyduğum şaşkınlığı açıklıyor mu? Bana o denli şaşırtıcı gelen o birden söyleniveren sözler, Miss West karşı cins konusunda doğru olabilecek ama övücü olmayan bir görüş belirttiği için neden adı çıkmış bir feminist oluyormuş? Yalnızca yaralanan onurun haykırışı değildi. Kendine inanma gücünün zedelenmesine karşı bir başkaldırıydı. Kadınlar yüzyıllardır erkek görüntüsünü gerçek boyutlarının iki katında gösterebilen enfes bir güce sahip büyülü birer ayna görevini yerine getirmişlerdi. Bu güç olmasaydı belki de dünya hala bataklıktan ve sık ormanlardan ibaret olurdu. Savaşlarımızın parlak zaferleri bilinmezdi. Koyun kemiklerinin üzerine geyik resimleri çizip koyun derisi karşılığında çakmak taşı ya da gelişmemiş zevkimize yönelik herhangi bir süs eşyası alıyor olurduk. Süpermenler ve yazgının parmakları, Fingers of Destiny, hiç var olmazdı. Char ve Kaiser hiçbir zaman taç giyemez ya da taçlarını yitiremezlerdi. Uygar toplumlarda kullanımları nasıl olursa olsun aynalar tüm şiddete dayalı ve kahramanca eylemler için gereklidir. Napolyon ve Mussolini her ikisi de bu nedenle kadınların zayıflığı üzerinde önemli dururlar. Çünkü kadınlar daha aşağı düzeyde olmasalardı büyüteç işlevini yerine getiremezlerdi. Bu durum kadınların erkekler açısından gerekliliğini kısmen açıklamaya yarar. Kadının eleştirisi karşısında duydukları tedirginliği ve bir kadının herhangi bir eleştiriyi, bir kitabın kötü, bir resmin yetersiz olduğunu ya da başka bir şeyi aynı eleştiriyi getiren bir erkekten çok daha fazla acı vermeksizin söylemesinin olanaksızlığını da açıklar. Çünkü kadın gerçeği söylemeye başlarsa erkeğin aynadaki görüntüsü küçülmeye başlar. Yaşam karşısındaki uyumluluğu yok olur. Erkek sabah kahvaltısında ve akşam yemeğinde kendini gerçek boyutlarının en az iki katında göremezse kararlar vermeyi, yerlileri uygarlaştırmayı, yasalar koymayı, kitaplar yazmayı, özenle giyinip yemekli toplantılarda konuşmalar yapmayı nasıl sürdürecektir? İşte ekmeğimi ufalayıp kahvemi karıştırarak arada bir sokaktan geçen insanlara baktığımda bunları düşündüm. Aynadaki görüntü son derece önemlidir. Çünkü canlılığı pekiştirir. Sinir sistemini harekete geçirir. Bunu elinden aldığımızda erkek, kokaini elinden alınan bir uyuşturucu bağımlısı gibi ölüp gidebilir. Pencereden dışarı bakarak kaldırımdaki insanların yarısının bu yanılsamanın büyüsü altında işlerine gittiklerini düşündüm. Sabah paltolarını ve şapkalarını onun tatlı ışınları altında giyerler. Güne güvenli, sapasağlam, Miss Smith'in çaylı toplantısında görülmek istendiklerine inanarak başlarlar. Odaya girerken kendi kendilerine, "Buradaki insanların yarısından daha üstünüm" derler. ve bunun sonucunda kamu yaşamında önemli sonuçlar doğuran ve kişisel usun kenarlarında ilginç belirlemelere yol açan kendine güven ile kendinden emin olma duygusuyla konuşurlar. Ama tehlikeli ve ilginç bir konu olan yılda 500 pound geliriniz olduğunda araştıracağınızı umduğum bir konu, karşı cinsin psikolojisine yaptığım bu katkılar önüme konan faturayı ödeme zorunluluğu nedeniyle yarıda kesildi. Hesap 5 şiling 9 pence tutmuştu. Garsona bir 10 şilinglik verdim, üstünü getirmeye gitti. Çantamda bir 10 şilinglik kağıt para daha vardı. Paranın farkına vardım. Çünkü para, çantamın kendiliğinden 10 şilingler doğurma gücü hala nefesimi kesen bir gerçek olmayı sürdürüyor. Çantamı açtım, işte oradalar. Toplum, yalnızca adını paylaştığım bir halanın bıraktığı belirli sayıdaki kağıt parçaları karşılığında bana yatacak yer ve yatak, kahve ve tavuk veriyor. Halam Mary Batten'ın Bombay'da hava almak için çıktığı gezintide atından düşerek öldüğünü de sizlere söylemeliyim. Bana kalan mirasın haberini kadınlara oy hakkı tanıyan yasanın yürürlüğe girdiği akşam aldım. Posta kutuma bir avukatın mektubu atıldı ve mektubu açtığımda halamın bana ömür boyu yararlanabileceğim yılda 500 poundluk bir gelir bıraktığını öğrendim. Oy ve paradan sahibi olduğum para sonsuz ölçüde daha önemli görünüyordu. Bundan önce geçimimi sağlamak için şurada bir düğünün, orada bir gösterinin haberini bildirerek gazetelerden geçici işler dileniyordum. Zarfların üzerine adres yazarak, yaşlı hanımlara kitap okuyarak, yapma çiçekler yaparak ve bir yuvada küçük çocuklara alfabeyi öğreterek birkaç pound kazanıyordum. 1918'den önce kadınlara açık olan başlıca işler bunlardı. Sanırım bu işin güçlüğünü ayrıntılarıyla anlatmam gerekmiyor. Çünkü bunu yapmış kadınlar tanıyor olabilirsiniz. Kazanılan parayla geçinmenin güçlüğünü de anlatmayacağım. Çünkü bunu sizler de denemiş olabilirsiniz. Ama aklımda her şeyden daha ızdırap verici olarak kalan o günlerin içimde yarattığı korku ve burukluk zehiriydi. Hep boşa gitmeyen işleri yapmak zorunda olmak, üstelik bunu bir köle gibi pohpohlayarak ve yaltaklanarak yapmak. Bütün bunlar gerekli olmasa da gerekli görüldüğü için yapmak. Çünkü aksi takdirde ödenmesi gereken bedel tehlikeye atılamayacak denli büyüktür. Ve dahası o saklanması ölüm demek olan önemsiz ama sahibinin çok sevdiği yeteneğin yok olması ve onunla birlikte kendimin ve ruhumun da yitip gitmesi. İşte bunlar ilkbaharın yeni açmış çiçeklerini kemiren, ağacı can noktasından yok eden hastalık gibiydi. Oysa dediğim gibi halam öldü ve her bir onluğu bozdurduğumda pasın ve çürümüşlüğün birazı silinip çıkıyor. Korku ve burukluk yok oluyor. Bozuklukları çantama koyarken o günlerin burukluğunu anımsayıp belirli bir gelirin insanda yarattığı huy değişikliği gerçekten olağanüstü diye düşündüm. Dünyadaki hiçbir güç 500 poundumu elimden alamaz. Yiyecek, ev ve giyim sonsuza dek benim. Böylece yalnız çaba ve didinme değil, nefret ve burukluk da yok oluyor. Hiçbir erkekten nefret etmem gerekmez, çünkü o bana kötülük yapamaz. Hiçbir erkeği pohpohlamam gerekmez, onun bana verecek bir şey yok ki. Böylece hiç farkına varmaksızın kendimi, insan soyunun öbür yarısına karşı yeni bir tutum içine girer buldum. Herhangi bir sınıfı ya da cinsiyeti bir bütün olarak suçlamak saçmaydı. Büyük insan toplulukları hiçbir zaman yaptıklarından sorumlu değildir. Kendi denetimlerinde olmayan içgüdülerle yönlendirilirler. O baba erkiller, profesörler de bitip tükenmez güçlükler ve engellerle savaşmışlardı. Onların eğitimi de kimi yönden benimki kadar kusurluydu. Onların yapısında da büyük aksaklıklar doğurmuştu. Paraya ve güce sahiptiler. Ama karşılığında göğüslerinde durmaksızın ciğerlerini gagalayıp paralayan bir kartal, bir akbaba beslemişlerdi. Sahip olma içgüdüsü, elde etme hırsı ile sürekli başkalarının tarlalarına ve mallarına göz dikmiş, hudut ve bayraklar oluşturmuş, savaş gemileri ve zehirli gazı yaratmış, kendilerinin ve çocuklarının canını ortaya koymuşlardı. Admiralty Arch'ta yürüyerek bu anıta dek gelmiştim ya da savaş ganimetine ve toplarına adanmış başka bir caddeden yürüyün ve orada kutlanan türden bir zaferi düşünün. ya da günlük güneşlik bir ilkbahar gününde borsa tellalları ile büyük avukatların daha çok para kazanmak için nasıl bina içlerine çekildiklerini izleyin. Oysa yılda 500 pound'un kişiyi şu güneşin altında yaşatmaya yeterli olduğu bir gerçek. İnsanın içinde beslediği tatsız içgüdüler de var diye aklımdan geçirdim. Cambridge dükünün heykeline, özellikle de tüylü şapkasına o ana dek hiç kimsenin bakmadığı denli dik dik bakarak bu içgüdülerin yaşam koşulları ve uygarlık eksikliği sonucunda doğduğunu düşündüm. Bu geriletici etkenlerin farkına varınca korku ve burukluk yavaş yavaş acımaya ve hoşgörüye dönüştü. Bir ya da iki yıl sonra ise acıma ve hoşgörü gitti, yerini hepsinden büyük bir kurtuluş olan her şeyi kendi içinde düşünebilme özgürlüğü aldı. Örneğin o binayı beğeniyor muyum, beğenmiyor muyum? Şu resim güzel mi, değil mi? Bence o iyi bir kitap mı, yoksa kötü mü? Gerçekten de halamın mirası benim için göğün örtüsünü çekip çıkarmış ve Milton'ın önerdiği sonsuza dek hayranım olacak bir beyefendinin büyük ve emredici görüntüsünün yerine açık bir gök görünümü koymuştu. Böyle düşünüp taşınarak nehir kıyısındaki evime döndüm. Lambalar yakılıyordu ve sabah saatlerinden bu yana Londra büyük bir değişime uğramıştı. Sanki koca makine bütün gün çalıştıktan sonra bizim de yardımımızla birkaç metrelik çok heyecan verici ve güzel bir şey yaratmıştı. Kıpkırmızı gözleri parıldayan ateş rengi bir kumaş, yakıcı nefesini soluyarak kükreyen puslu bir canavar. Rüzgar bile evleri kamçılayıp kepenkleri tangırdattığında bir bayrak gibi savruluyordu. Oysa benim küçük sokağımda evcillik hakimdi. Boyacı merdiveninden iniyor, dadı çocuk arabasını özenle gezdirmiş, şimdi çocukları çay saatine yetiştirmek için geri geliyordu. Kömür taşıyıcısı boş çuvallarını katlayarak üst üste koyuyor. Bakkal dükkanını işleten kadın kırmızı yarım eldivenli elleriyle günlük kazancını hesaplıyordu. Ama ben omuzlarıma yüklediğiniz problemle öylesine meşguldüm ki bu olağan görüntüleri bile bir merkeze gönderme yapmadan göremiyordum. Bu işlerden hangisinin daha önemli, daha gerekli olduğunu söyleyebilmenin günümüzde bir yüzyıl öncesinde olduğundan nedenli daha zor olduğunu aklımdan geçirdim. Kömür taşıyıcısı mı yoksa dadı mı olmak daha iyiydi? 8 çocuk doğurmuş bir hizmetçi kadın dünyanın gözünde 100 bin pound kazanmış bir avukattan daha mı değersizdi? Bu tür sorular sormak boşuna, çünkü yanıtlarını kimse veremez. Hizmetçi ve avukatların karşılaştırmalı değerleri her bir 10 yıldan öbürüne yükselip düşmekle kalmaz. Onları şu anda oldukları biçimde ölçecek cetvellerimiz de yoktur. Profesörümden beni kadınlar konusundaki savının şu ya da bu yönü üzerine tartışılmaz açıklamalarla donatmasını istemekle aptallık etmiştim. Kişi herhangi bir yeteneğin o andaki değerini söyleyebilse de o değerler değişecektir. Büyük olasılıkla bir yüzyıla kadar tümüyle değişmiş olacaklar. Kendi kapımın basamaklarına vardığımda, dahası bir yüzyıla kadar kadınlar korunan cins olmaktan çıkmış bulunacaklar diye düşündüm. Sonuçta bir zamanlar kendilerinden esirgenen tüm eylemlere ve etkinliklere katılacaklar. Dadılar kömür taşıyacak. Bakkal kadın lokomotif kullanacak, kadınların korunan cins oldukları sırada yapılan gözlemlere dayalı tüm özellikler yok olacak. Örneğin, tam o anda bir tabur asker uygun adım yürüyerek sokaktan geçti. Örneğin kadınların, din adamlarının ve bahçıvanların öbür insanlardan daha uzun yaşamaları. O korunma kaldırılıp aynı eylemlere ve zorlamalara sokulduklarında asker, denizci ve lokomotif sürücüsü ya da liman işçisi yapıldıklarında kadınlar erkeklerden öylesine daha genç, öylesine daha çabuk ölürler ki kişi eskiden bir uçak gördüm dediği gibi bir kadın gördüm diyecektir. Kapıyı açarak kadınlık koruma altında bir uğraş olmaktan çıktığında her şey olabilir diye düşündüm. Ama bütün bunların benim yazımın konusu olan kadınlar ve kurmaca yazın ile ne ilgisi olabilir diyerek içeri girdim. 4. ayrımın sonu. Sayfa 46.